Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi 25. söz deyiz. Ve Kur'an'ın icaz yönlerini konuşuyoruz. Onlardan bir tanesi de beyanındaki beraat. Kur'an kendisini inkar edenlere veya davalarını inkar edenlere ilzam manasında nasıl bir beyanda bulunuyor? Bunun üzerinde duruyoruz. Bu bölümde ağırlıklı olarak. Tur suresinde geçen bir ayeti Bediüzzaman Hazretleri 25. sözde ilgili yerde örnek veriyor. O ayetlerden birine Bediüzzaman Hazretleri meal verirken, acaba muhakemesiz âmi kafirler gibi sana şair mi diyorlar diye meallendiriyor. Hani cahiliye Arapları o bir şairdir falan demişler ya, ona mukabil. Bu vesileyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o ehli küfrün şair isnat etmeleri söz konusu ya, şiirle ayet arasındaki fark nedir? Neden biz ona şiir öğretmedik diyor Cenab-ı Hak?
Evet.
Bu konuda biraz açıklama yapabilir misiniz?
Yani şiir, Bediüzzaman'ın ifadesiyle şirin bir ifade vasıtası. Yani şiirde kelam biraz daha zinetlidir. Daha böyle sıra dışıdır.
Süslenmiş.
Ve Peygamber Efendimiz'e soruyorlar şiirle alakalı. Şiir diyor bir kelamdır. Güzeli güzel, çirkini çirkindir. Ve şiirlerin insanlar üzerinde bayağı bir etkisi var. İşte ta cahiliye dönemindeki şiirler günümüze kadar gelmiş. Veya bizim Türkçe'de, halk edebiyatında özellikle, eskiden beri söylenen o güzel şiirler günümüze kadar intikal etmiş. Yani neden? Çünkü şiir etkileyici oluyor. Adeta şöyle düşünelim. Mesela normal cümleler taşlar gibi kabul edilirse, şiir o taşlar içindeki inciler gibi. Yani kaliteli olanları.
Evet.
Ve yani taşlara o kadar bir önem verilmez ama inci hemen alınır.
Doğru.
İnsanlar da duymuş oldukları sözler içinde daha böyle dikkat çekici olanları muhafaza ediyorlar. Böylece bu güzel sözler nesilden nesile intikal ediyor.
Evet.
Evet, şiirde bir takım meziyetler var ama Kur'an-ı Kerim bir şiir değil. Hazreti Peygamber de bir şair değil. İşte evet, sizin de nazara verdiğiniz ve ma allemnahu şiir. Biz ona şiir öğretmedik ve ma yenbagile. Bu ona yakışmaz da. Ve Bediüzzaman buna şöyle bir açıklık getiriyor. Kur'an'ın hakikatleri şiirin hayalatından münezzehtir. Ya burada şunu görüyoruz. Ya demek ki şiirde hayal daha ön planda.
Hissiyat.
Hayal, his, bunlar devrede oluyor. Böyle olunca şair kendi hayal dünyasını, his dünyasını kelamına yansıtıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de ki ayetler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle hislerinden, hayallerinden çıkan şeyler değil. Ona doğrudan ilka edilmiş ve doğrudan hakikat olan şeyler. Yani diyelim ki o izel cibalu suyyirat, dağlar yürütüldüğünde, kıyamet gelecek, dağlar yürütülecek. Bir şair benzeri bir ifadeyi hayalen yapmaya çalışır.
Doğru.
İşte diyelim bir deprem tasviri yapar, dağlar tuz buz olur, dağılır gider. Ona göre kendince bir tasvirde bulunur. Ama Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu şey sadece bir tasvire dayalı değil.
Hakikate
dayalı.
Kendisi.
Hakikatin ta kendisi. Kıyamet koptuğunda dağlar bu şekilde yürütülecek. Denizler yanacak. وَاِذَلْ بِحَارُ فُجِّرَتْ gibi veya benzeri başka ayetler. Yani normalde bu gerçekten hayalin çok çok fevkinde bir olay. Yani deniz yanar mı, deniz tutuşur mu? Kıyamet koptuğunda denizler yanıp tutuşacak. Bu şekilde baktığımızda hayal ile hakikat noktasından bir değerlendirme yapabiliriz. Yani şiiri reddetmiyoruz. Evet, şiirde çok güzellikler de olabilir ve vardır da. Ama Kur'an-ı Kerim şiir değildir. Hazreti Peygamber de şair değildir. Neden? Çünkü Kur'an'ın hakikatleri şiirin hayallerinden münezzehtir.
Evet, Allah razı olsun. Tur suresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i uydurduğu, kendinden uydurduğu gibi bir isnatta bulunuyor müşrikler. Bu nazara veriliyor. Bediüzzaman Hazretleri yalancı, vicdansız münafıklar gibi Kur'an senin sözlerindir diye seni ittiham mı ediyorlar? Halbuki ta şimdiye kadar sana Muhammedül Emin diyerek içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı diye bir meal veriyor buraya. Evet. Yani o Muhammedül Emin'se o zaman böyle bir şey yapmamış olması lazım gelir.
Evet.
Bu vesileyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu vasfından biraz bahsedebilir miyiz?
Yani el emin, güvenilir anlamında.
Evet.
Yani bazı insanlar bazı yönleriyle ön plana çıkar. Hı hı. Mesela Hatem-i Ta'i denildiğinde cömertliği ön plana çıkmıştır.
Doğru.
Daha bir takım zatların diyelim bir kısmı cesurlukla meşhur olmuştur. Bir kısmı güzel konuşmasıyla meşhur olmuştur. Herkesin ön plana çıkan özellikleri var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da 40 yaşına kadarki o hayatında El Emin lakabıyla meşhur olmuş.
Evet.
Kendisinin doğrudan bir ismi değil ama lakabı. Etrafındaki insanlar onun emin, güvenilir olduğunu görüyorlar ve bu lakapla onu tesmiye ediyorlar, isimlendiriyorlar.
Karanlıkta ışığın parlaması misal. Evet. O zamanda da herhalde az bulunan bir vasıf.
Evet. Her zamanda en önemli vasıflardan birisi. Şimdi elemin dedikleri, itibar ettikleri bir zat gün geliyor. Ben Allah'ın elçisiyim diyor.
Evet.
İnsanlara karşı emin olsun da diyelim haşa elçi değilse Allah adına yalan uydursun, Allah'a iftira etsin. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
Doğru.
Dolayısıyla el emin olan birisi başta Allah'a karşı emindir. Ve Allah'ın kendisine ilka ettiği, bildirdiği vahide herhangi bir tasarrufta bulunmadan aynıyla bize iletmiştir ve bizlere intikal ettirmiştir.
Evet, Allah razı olsun. Tur suresinde yoksa onlar hiçbir şey olmadan mı yaratıldılar diye bir bölüm var. Orayı Bediüzzaman Hazretleri kainatı abes ve gayesiz itikad eden nihilist felsefeciler gibi kendilerini başıboş, hikmetsiz, gayesiz, vazifesiz, yaratıcısız mı zannediyorlar diye açıklıyor ve felasife-i abesiyyun tabirini kullanıyor.
Evet.
Bunlar nasıl bir akımdır? Nasıl bir felsefi akım bu? Özellikleri nelerdir? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Şimdi felasife-i abesiyyun kainatı abes gören felsefeciler. Buna nihilizm veya başka benzeri bir isim absürt felsefe. Bir nevi yani saçma. Bunlara göre kainatta herhangi bir anlam yok. Bunlara göre kainat sebepsiz, gayesiz, hikmetsiz nasılsa olmuş ve öyle de devam eden bir alem nazarıyla bakıyorlar.
Yani dayandıkları bir nokta yok.
Dayandıkları hiçbir nokta yok. Zaten böyle bir fikir sağlam bir dayanağı olamaz.
Doğru.
Bunlara göre tam İmam-ı Gazali'nin zıttı bir durum var. İmam-ı Gazali aleme bakmış. Leyse fil imkan ebda mimma kan demiş. Alemde şu olanlardan daha harikası olamaz. Yani her şey ideal boyutlardadır. Her şey olması gereken şekildedir. Ve en güzel şekliyledir. İmam-ı Gazali bunu söylüyor. Bunu ayete de dayandırabiliriz. Ahsene külle şeyin halaga. Allah yarattığı her şeyi en güzel kıldı, güzel kıldı.
Evet.
Sun Allah illedi atkana külle şey. O Allah'ın sanatı ki Allah her şeyi muhkem sağlam yapmıştır. İmam-ı Gazali de oralardan hareketle ama kendisi de bizzat müşahede ederek alemin en ideal boyutlarda olduğunu söylüyor. Ama buna
Bediüzzaman
mukabil...
Hazretleri mesela Hakim ismini İsmi Azam içerisine almış.
Evet.
orada izah ediyor.
Doğru.
Dolayısıyla kainatta hikmetsizlik abes bir şey yoktur.
Buna mukabil Schopenhauer gibi bir takım filozoflar, bunlar adeta siyah bir gözlük takmışlar. Hani herkes kendi aynasının müşahedatına tabi.
Doğru.
Bunlar da aleme o siyah gözlükle bakınca her şeyi kapkara görmüşler. Alem gerçekte kara olduğundan değil, onların bakışlarından kaynaklanan bir durum.
Doğru.
Ve Schopenhauer Gazali'nin tam tersini söylüyor. Ve diyor ki, şu alem tasavvur edilebilecek en berbat bir alemdir. Daha berbat olamazdı diyor. Tabii kendine göre delilleri var. Kendine göre. Bakıyor ki alemde hastalık var. Bakıyor ki alemde ölüm var. Bakıyor ki alemde görünüşte çirkin olan şeyler var. Oralara bakıyor. Oralara
yani vahyin bakınca, nurundan mahrum olunca.
Oralara bakınca, sırf oraları görünce alem kendisine çok saçma geliyor. Dolayısıyla ben böyle görüyorum dese kendine göre haklı olabilir de, çünkü o öyle görüyor. Ama alem böyledir. Hüküm verdiğinde alem öyle değil. Sen öyle görüyorsun.
Doğru.
Nasıl ki yani çok güzel bir saraya kırık bir aynayla baksak saray paramparça vaziyette görülür. Sarayın paramparça olduğundan değil. Aynadaki kırıklık onu öyle gösteriyor. Benzeri bir durum. Herkesin kendi iç dünyası, mahiyet aynası, işte neye göre şekillenmişse ona göre bir felsefe gelişiyor.
Evet.
Ve mesela fert olarak da etrafımızdaki bazı insanlara bakalım. Bu insanların bir kısmı çok üzüntülü oldukları dönemde her şeyi boş verirler. Ve onlara göre hayat boştur. Hayatın bir anlamı yoktur. Yaşamanın herhangi bir tadı, herhangi bir zevki yoktur. Bu kendine bakan yönüyledir. Halbuki aynasını düzeltmiş olsa alemdeki güzelliği görecek. Evet, ölüm var, hastalık var ama hakim isminin penceresiyle bakıldığında onlar da güzel. Güzele hizmet eden şey güzeldir. Kainatın çarkları çok güzel neticeleri verecek şekilde dönüyor. Ama bunu görebilmek için herhalde biraz daha yukarıdan bakmak lazım. Kendi bakışımız yetmeyebilir. Vahyin ışığıyla olayları değerlendirmek gerekir. İşte absürt felsefe, nihilist felsefe, ilahi vahiy nuruyla aleme bakmadığından alemi abes, hikmetsiz, başıboş, gayesiz,
haliksiz
o şekilde görmüşler. Varoluşun sırrını çözememişler. Çözemeyince de feryat etmişler.
Boğulmuşlar.
Evet.
Allah razı olsun. Yine Tur suresinde yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır diye bir ayet var.
Evet.
Yine bir kısım ehli dalaletin davalarını reddetme manasında. Burada Bediüzzaman Hazretleri bunu meallendirirken, izah ederken Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarını nefyeden bir kısım hükema-i dalile gibi ve berahime gibi aslı nübüvveti mi inkar ediyorlar, sana iman getirmiyorlar diyerek bir açılım yapıyor. Burada bu ehli dalalet felsefecileri Cenab-ı Hakk'ın iradesini nefyediyorlar.
Evet.
Bu ifadeye göre. Dolayısıyla o felsefecilerin Allah'ın irade sıfatını inkar etmelerinde ne gibi maksatları vardı? Bir hikmet boyutları var mıydı kendilerince? Bu vesileyle Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatı hakkında da bilgi verebilir evet. misiniz?
Ya Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelamı ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendini bize anlatıyor.
Evet.
Dolayısıyla Allah'ı en iyi nasıl bilebiliriz? Kur'an'ı anlamak suretiyle.
Evet.
Ama sadece kendi aklımızla Allah'ı anlamaya çalışırsak bazı noktalarda yanılabiliriz. Herhalde filozofların, bir kısım filozofların düştüğü hata bu. Kendi akıllarıyla ne kadar anlayabiliyorlarsa ona göre anlatmışlar. Ve Allah'ın iradesi noktasında da gerçekten felsefecilerin bir kısmı yoldan çıkmış. Yani ne gibi? Mesela bazıları Allah'ı Allah olarak tanıyor, iman ediyor. Ama diyor ki Allah alemi yaratmaya mecburdu.
Allah, sıfatlarında mı hata ediyor?
Evet. Allah varsa alem de onunla beraber ezeli olarak vardır.
Hmm.
Halbuki yani kendimizde bir irade görüyoruz. İradenin şekli nedir? İsterse yapar, istemezse yapmaz. Kendimizde evet. Bunu görüyoruz. Yani doğru. Diyelim ben şu kalemle istersem yazı yazarım, istemezsem yazmam. İrade dediğimiz bu.
Doğru.
Allah-u Teala dilerse alemi yaratır, dilemezse yaratmaz. Ama o yaratmayı tercih etmiştir. Ve bunu bir lütuf olarak, haşa el vacib alallah diye bir şey yok.
Yani mecburiyet.
Allah'a zorunlu hiçbir şey yok. Heh. Üst bir makam yok ki sen şöyle yap desin.
Evet.
Bu durumda ancak kendisi yaratmayı tercih etmiştir. Bu her birimiz için bir lütuftur. Alem için bir lütuftur. Ve böylece şu gördüğümüz mevcudat yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine gelmiştir. Ama tutup da Allah yaratmaya mecburdu demek Allah'a iftira olur. Kur'an-ı Kerim Allah'ın irade sıfatını bize anlatır. يَفْعَلُ مَا يَشَى Allah ne dilerse yapar. وَيَحْكُمُ مَا يُرِدْ Ve ne dilerse hükmeder. Yine مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانْ وَمَا لَمْ يَشَى لَمْ يَكُنْ Allah ne dilemişse olur, dilemediği olmaz. Bu da kelam kitaplarına geçen bir ibare. Ayet değil. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın irade sıfatını bize gösteriyor. Yani nasıl ki onun ilim sıfatı var, irade sıfatı var, kudret sıfatı var. Ve bunların her birinin ona göre tecellileri var. Şu an ve tarih boyu ve ebede kadar neler yaratılacaksa Allah-u Teala'nın iradesinin tecellisidir. Yani öyle olmasını irade etmiştir. Ve ona göre alemi yaratmıştır. Durum böyle böyleyken hem Allah'ı kabul edip hem de Allah yaratmaya mecburdu veya Allah şöyle yapmaya mecburdur gibi başka noktalarda da Allah'ın iradesine ipotek koymaya çalışmak herhalde haddi aşmak oluyor.
Evet.
Bir takım filozoflar bu noktada yanılmışlar ve ilahi iradenin manasını anlayamamışlar. Kendilerine göre yorumlar yapmışlar. Belki buna örnek olmak üzere deist filozoflara da örnek verebiliriz. Deist filozoflar Avrupa'da çıkıyor ve bunlar Hristiyan kültürden gelme ama bakıyorlar ki İncil'de müspet ilmin kabul edemeyeceği şeyler de var. Veya kilise babalarının sözlerinde müspet ilmin kabul edemeyeceği şeyler var. Ve bunlar diyorlar ki illa peygamber olması gerekmez. Çünkü mevcut Hristiyanlıkla çatışma haline giriyorlar. Akıl Allah'ı bilmekte yeterlidir diyorlar. Ve böylece peygamberleri reddediyorlar. Dini reddetmiş oluyorlar. Allah'ın din göndermesini, peygamber göndermesini. Ama Allah'ın varlığını da kabul ediyorlar. Şimdi bunların kabulüne göre Allah-u Teala mekanik bir alem kurmuş. Mekanik derken hani eskiden böyle zemberekli saatler oluyordu. Kuruyorsunuz, kurduğunuzda çark dönüyor ve o epey bir çalışıyor.
Hiçbir şeye karışmıyor gibi.
Evet. İşte onların kabulüne göre Allah mekanik bir alem kurmuş ve sistemi çalıştırmış. Artık gerisine karışmıyor. Hatta biraz daha ileri gidip diyorlar ki alemde mucizelere yer yoktur. Kerametlere yer yoktur. Çünkü her şeyin kuralları belli. Yeni bir şey olmayacak. Yeni sıra dışı bir şey meydana gelmeyecek diyorlar. Bir adım daha ileriye gidip şunu da söylüyorlar. Allah kendisi istemiş olsa bile artık kainattaki bu işleyiş sistemine müdahale edemez. Bu da tabii bize şunu gösteriyor. Demek ki akılla Allah bu kadar bilinebiliyor. Ya bunlar evet. Salt akılla gittiler. Kendi akıllarıyla Allah'ı bildiler, tanıdılar. Ama sıfatlarında hata ettiler. İşte sıfatlarından birisi irade sıfatı. O irade sıfatını fark edemediler. Dolayısıyla yani bir yönüyle Kur'an'a uygun gibi görülen yönleri var. Sünnetullah diye Kur'an'da geçer. وَلَنْ تَجْدِلِ سُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا sen Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Belki hani alemdeki nizam, intizam, sabit kanunlar o ayet çerçevesinde bakılabilir. Fakat şu da bir vakadır ki mesela kanunlar vardır ama kanunlarda istisnalar da vardır. Ancak şu durumlarda şöyle yapılır diye buna istisna getirilir. Allah-u Teala
özür dilerim.
Allah-u Teala kanunlarını koymuş.
İstisna getirilir dediniz ya. Oradan bir dakika ben görünmesin.
Evet. Şimdi Allah-u Teala kainatta sistemi kurmuş. Ve buna sünnetullah veya adetullah deniliyor. Ama istisnai olarak da diyelim ki bir taşa su bir taşa sopayla vurmakla oradan su fışkırır mı? Muciz olarak fışkırır. Veya Hazreti Peygamber'in elinin işaretiyle ay ikiye ayrılır mı? Allah dilerse ayrılır.
Evet.
Onların da demek ki istisnai hüküm olarak yer yer mucizelere yer verilmesi alemde reddi gerektiren bir durum değildir. Kanunu koyan kendi koyduğu kanunun mahkumu olamaz.
Doğru.
Allah-u Teala aleme böyle bir sistem koymuş ama dilediği zaman da müdahale eder mi? Eder. Edebileceğini Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde, mucizelerle ve başka bir takım icraatlarıyla göstermiştir.
Evet, doğru. Tur suresinde yoksa her şeye hükmeden kendileri midir diye bir ayet geçiyor.
Mealen.
Bediüzzaman Hazretleri burada açıklama yaparken aklı hakim yapan mütehakkim mutezile demek suretiyle bu batıl mezhepten bahsediyor. Bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Ehl-i sünnetten ayrılan yönleri nelerdir?
Tabi batıl mezhep demek yerine orada ehli bid'a demek daha uygun olabilir.
Öyle mi?
Batıl daha ağır bir hüküm oluyor.
Hı-hı.
Yani mutezile İslam bünyesinde çıkmış, İslam'ı o şekilde anlamış bir ekoldür.
Evet.
Ve samimi Müslümanlardır bunlar. Ama anlamalarında çok da isabetli değiller bazı meselelerde.
Evet.
Mesela keşşaf sahibi Zemahşeri mutezilidir. Ve tefsiri ehl-i sünnetin de temel kaynaklarındandır. Ama bu oradaki her fikri ehl-i sünnet kabul ediyor anlamında da değil. İşte mutezile aklı esas almışlar. Bir de mütehakkim, baskıcı. İki özelliğiyle burada nazara veriliyor. Ayetleri açıklama yaparken mutezile mensupları kendi akıllarını daha böyle bir hakem yerine sanki koyuyorlar.
Evet.
Ve mümkün olduğu kadar o gibi yerlerde, zorlandıkları yerlerde tevil etme cihetine gidiyorlar. Ve bir de bunların bir başka özelliği baskıcı olmaları. İşte Abbasiler zamanında 200 yıl Mutezile'nin devlet mezhebi olma özelliği var. Abbasiler döneminde 200 yıl devlet mezhebi olarak bu kabul edilmiştir. Ve o görüşü kabul etmeyenler devlet tarafından takip edilmiş, kendilerine zorla kabul ettirilmeye çalışılmıştır.
Evet.
İmam-ı Azam gibi, Ahmet bin Hanbel gibi zatlar o dönemde gerçekten zaman zaman çok zor günler yaşamışlardır. Baskıyla karşı karşıya kalmışlar. Hatta zaman zaman onlar ve emsali zindanlara da atılmıştır. İşte burada Mutezile bu iki yönüyle nazara verilmiş oluyor. Aklı esas almaları, bir de baskıcı olmaları. Diyelim ki Allah şerri yaratır mı? Mutezile Allah'ı tenzih etmek için hayır yaratmaz diyorlar. O bu zaman defa şerre ayrı bir yaratıcı bulmak gibi. Yani orada iş zorlanıyor aslında.
O zaman şirke doğru
farkına varmadan Allah'ı tenzih edeyim derken Allah'a şerikler ihdas etmiş oluyorlar.
Evet.
Halbuki yaratma cihetiyle işte hayrı da yaratan Allah'tır, şerri de yaratan Allah'tır. Ama şer dediğimiz şey hakikatte kulun lehine de olabilen şeylerdir. Yani şunun gibi Allah meleği yarattığı gibi şeytan da yaratmıştır. Ama şeytanın yaratması Her ne kadar bazı insanlar onun yüzünden dalalete gitse de illa şer değildir.
Netice Allah, itibariyle.
Allah imtihanı murad etmiştir.
Evet.
Burada Allah'a tenzih edeyim diye başka şeyler söylemenin bir anlamı yok. Yani yaratan odur. Allahu haliku kulli şey. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Allah hem sizi yarattı hem de amellerinizi yarattı. Ama onlar bu gibi ayetlerde kendilerince tevil cihetine gitmişler. Ve kötü bir niyetle değil, iyi bir niyetle Allah'a tenzih edeyim derken aklı esas ölçü almışlar. Fakat orada da tam isabet edememişler.
Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, bugünkü programımız burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.